Ayrım 27.
Ardından da bir kurt gibi haykırmaya başladı. Söylenenleri anlamadığı için bir kat daha ürktü Jolyo. Kendini fena hissediyordu. Hemen iskemlesinin kolunu avuçlayıp sıktı. Tahta tutmanın uğursuzluğu def ettiğine inancı vardı. Viard, radyodan dökülen sese asılmış, kimi zaman tasdik makamında başını sallıyor, kimi zaman da sancısı tutmuş gibi büzülüyordu. Ve işte o zaman da çenesini, burnu, kelebek gözlüğü titremeye başlıyordu. Viard'ın yüzüne dikmişti Jolyo gözlerini, tek kelimesini kavrayamadığı bu nutkun anlamını onun yüz ifadesinden çıkarmak istiyordu. Bazen kendinden geçmiş bir insan yığınının haykırışıyla doluveriyordu o da. Sikail. Hemen iskemlesinin koluna yapışıyordu Jolyo. Bu aşağı yukarı bir saat böyle sürdü. Gök gürültüsü gibi bir şey koptu nihayet. Viard mendilini çıkarıp alnında biriken terleri kurladı ve Jolyo ürkek bir sesle sordu. Ne diyor? Olağanüstü bir şey söylediği yok. Bütün dediklerini bekliyordum zaten. İşin ucunda ben gene de imserim. Alsas üzerinde hak iddia etmeyeceğini bildirdi bir kere daha. Bizim için önemli olan da bu. Peki ama Çekler, o meselede Hitler'e laf anlatmak mümkün değil. Ama Batı üzerinde hiçbir talepte bulunmadıkça pekala bir anlaşmaya varılabilir fikrindeyim. Sonuç olarak Praha'nın durumu bizimkine bağlı kalıyor. Bir anlaşma ihtimali belirdi, evet. Şimdi bunu iyice anlatmak gerekli. Makaleyi hemen yazdıracağım. Zili çaldı, saçları bukleli, yüzü bol pudralı bir daktilo kız girdi içeriye. Ve Viard başladı. Odada zaman zaman durarak dolaşıyor ve dikte etmekten çok nutuk veriyordu. Kendini meclis kürsüsünde sanıyor olmalıydı. Sesi heyecandan titriyordu. Analar bugün Gorgon'un donuk bakışlarını titreyerek hatırlamaktadır. Seni unutmuş değiliz, Verdun toprağı. Ve Dünya Savaşı'nın eski muhaliflerinden biri olan Hitler'in de o insafsız boğuşmanın kötülüklerini ve mezalimini unutmamış olduğunu belirtmekten sevinç duyuyoruz. Onun tarafından bize uzatılan eli, biz Fransız demokrasisinin temsilcileri, parmağı havada, susmuş ve düşünmeye başlamıştı. Temsilcilerinden sonra nokta mı diye sordu daktilo kız. Hayır virgül. Hürriyete candan bağlı bir halkın çocukları, Jaurès'in öğrencileri olarak, bitirdiği vakit metni yeniden okuduktan sonra imzaladı. Jolyo ayrılmak için izin istediği zamanda makalenin sonuna copyright by the agents Atlantic eklemeyi unutmayın dedi. Amerikalılar için bu. Ekmek parasını düşünmek gerekiyor. Ne yaparsınız? Ben de eski mesleğime gazeteciliğe dönüyorum artık. Meslektaşız sizinle. Yalnız kaldığında Nutku hatırlayarak göğüs geçirdi Viard. Ve ben ne kadar uzaklarda kalmıştı. Allah'tan ki kabine buhranı ilkbaharda patlak vermişti. Şu durumun pisliğine bakın. İspanya'dan bin beter. Başkasının malını fidye diye vermek zorunda kalacaklar. Ayrıca bu Çekler de boyun eğseler akıllıca davranmış olurlardı. Hemen ezilecekler çünkü. Böyle zamanlarda gazetecilik yapmak kat kat iyidir. Sorumluluğun olmaz. Sosyalistleri her ne pahasına olursa olsun kabineden atmak istemişti. Değil mi radikaller? Çıksınlar bakalım şimdi işin içinden. Koltuğunda uyukluyordu. Bir kadın sesiyle uyandı. Büyük kızı Louis'ti bu. Peugeot'dan geliyordu alelacele. Hıçkırarak sarıldı babasına. Dün akşam Gaston'u silah altına aldılar. Uçak savar topçusuymuş. Halimiz ne olacak şimdi babacığım? Bir vakitler kızlarına hediye getirince yaptığı gibi telaşsız ve resmi bir sesle cevap verdi Viard. Söyleyeyim sana ne olacak. Ama şu alamayı bırak lütfen. Her şey yoluna girecek, üzülme. Savaşa müsaade etmeyeceğiz, anlıyor musun? Müsaade etmeyeceğiz. Jolyo da evine pek neşeli döndü sayılmazdı. Hiç şüphe yok ki ne yaptığını bilerek bir işe girişir Desire. Evet ama o mavi ampuller, sonra Hitler'in nutku, brrr. Sinirliydi Jolyo. Ve bir telaştır başladı karısında. Hemen pantuflalarını koşturdu, bir bardak mine çiçeği suyu kaynattı. Viard bugün bana bir makale yumurtladı dedi Jolyo. Tam 300 satır. Portresiyle birlikte birinci sayfada yayınlanacak. Desire'nin dediği olmuş oluyor işte. Ama ikisinin de halini bir görseydin. İyimser olduklarını söylüyorlar hep ama yüzleri de mezardan taze çıkarılmış ölü yüzünden farksız. Desire mutlaka hasta. Bir keyifsizliki sorma gitsin. Suratı da allak bullak. Belki de kanserdir ha? Ne komedi olur ama. gazetenin cenaze namazına buyurun artık. İlacını verdikten sonra alçak bir sesle sordu karısı. Savaş olacak mıymış? Jolyo kahkahayı basmıştı. Savaş mı dedin? Delisin sen. Praha'yı derhal verecekler Hitler'e. Bir bağırıyordu ki sorma gitsin. Bütün nutku dinledim. Azgın bir deli herif. Sapsarı kesilmişti Viyart dinlerken. Neden korkarım bilir misin? Marsilya'yı da vermelerinden Almanlara. İşte o vakit iyice hapı yuttuk demektir. Bölüm 11. Bütün gün boyunca Paris'te dolaşıp durmuştu Andre. Şehir heyecan içindeydi. Kulak kabarttığı bütün konuşmalarda hep aynı gerginlik gizliydi. Savaş olacak mı, olmayacak mı? Church Mini sokağına akşama doğru yorgun argın döndü. Orada da huzur kalmamıştı. Müsaade edersek buraya kadar gelecekler. Aç kurtlardan farkı yok bunların diye haykırıyordu ayakkabı tamircisi. Antikacı Bolo'nun gri saçlı ve iri göğüslü karısı ise aman söyleyin bütün bu işle Fransa'nın ne gibi bir ilişiği olabilir ki? Sonra siz hayatınızda bir tek Çekoslovakyalı gördünüz mü kuzum Allah aşkına diye sızlanmaktaydı. Çimfum'daki müşterilerden biri ne yapsınlar istiyorsunuz yani diye atıldı. Sıkışıp kalmış Almanlar. Pazar günleri kahvelerin halini getirin gözlerinizin önüne. İskemlelerle masalar caddeye nasıl taşar düşünün. Almanlar da aynen bu durumda işte. Eşyanın tabiatında olan bir şey bu. Kahvenin sahibi suratını asmıştı birdenbire. İskemleler kaldırıma taşar ama adama cezayı da yapıştırıverirler diye söylendi. Kurşuncu haykırmaya koyulmuştu. Sıkışıp kalmış mı dediniz o reziller? Bir de utanmadan Fransızım diye dolaşıyorsunuz değil mi ortalıkta? Aşağılık faşistin birisiniz siz. Ve yumruklar konuşmaya başladı. Çevresine kendisini çeviren eşyaya bakmak dinlendirmeye yetiyordu Andre'yi. İhtiyar Bolo'nun vitrininde neler yoktu ki? İşte Afrika'dan gelme bir put, kutsal organını hiç çekinmeden ve ihtişamla ortaya dökmüştü. Mat bir parıltıyla ışıldıyordu tabaklar. Buz tutmuş kanalları andıran beyaz mavi karışımlarıyla Delf Çinlileri, sıvak ve pembe renkli Rouenler, horozları ve Britanyalılarıyla Kumper Çinlileri. Çin'den getirilmiş fil dişi düğmeler. Üzerinde ya eşitlik ya ölüm yazılı ve Frikya külahıyla süslü enfiye kutuları. Büyük amber kolyeler, Süleyman taşından bilezikler, İran firuzeleri. Brüş ya da Venedik dantelleri. Mavi incik boncuklar. Pastel kazaklı jokeyleri, soğuk ve handi ise utangaç altlarıyla renkli İngiliz gravürleri. Bir simyancının imbiği gibi esrarengiz, üzeri süslerle dolu bir nargile. Melekler, akçalar, saç bukleleri, bundan yapılmış güller. Ne korkunç bir emek yığını yatıyor bütün bu eşyada. Bolo'nun yanında sütçü dükkanı var. Büyük ustaların tuvalleri önünde durur gibi hayranlıkla duruyor peynirlerin önünde Andre ve kırmızı yuvarlak Hollanda peynirlerine, yapraktan bezeklerle süslü kaksiyo kavallere, mavi damarlı bir mermere benzeyen rokforlara, altın sarısı birlere, kızıl kabuğuna kuru üzümler kakılı tomlara, ölümlü bir siyahlığa bürünmüş nölönlere, yeşil yapraklar üzerine konmuş kuru ve yassı ya da piramit şeklinde ya da ibik yerine bir ardıç dalıyla uzatılmış keçi peynirlerine bakıyor. Küçük çocukların etleri gibi taze ve beyaz hepsi. Ya da kilemi kırmızısından koyu maviye kadar rengarenk. Sonra likörcü dükkanı geliyor. Dar boğazlı şişeleriyle bordo şarapları. Dinlenilerek içilen bir şaraptır bu. Bir iyi aile günü şarabı ki senatörler değerlendirir ancak bir de bilgeler. Eski hanımefendiler gibi ihtişamlı ve ev havasıyla dolu göbekli şişeleri var Burgonya şaraplarının. Olgunluk çağının şarabı besbelli. Asas şaraplarınınsa yeşil ve ince uzun şişeleri de romantik kendileri gibi. Aşkların şarabı değil mi o? Ve etiketlerin üzerinde ünü bütün dünyayı tutmuş küçücük ilçelerin adı boy gösteriyor. Chambertin, Chablis, Barsac, Buyonne, Vouvray, Nuit, Châteauneuf-du-Pape. Üzeri zamanla toz tutmuş bir konyak şişesi duruyor ortada ki Bolo'nun antikacı vitrininde yer alabilirdi. Ve Andre o şişeye dikerek gözlerini benden daha yaşlı diyor kendi kendine. Ve işte en sevdiği vitrin geliyor. Her geçişinde bir an durup bakmadan edemez Andre bu pipolara. Uzunu, kısası, düzü ve Alp dağlarından getirilmiş bir geyik boynuzu budağı gibi erisi ve minicikleriyle süpeler bayılır ve denizcilerin sevdiği cinsten ipirisi, siyahı, kızılı, kahverengisi. Bir gün dükkanın patronu anlatmıştı. Ölü funda köklerinden yapılırmış bu pipolar ve köklerin en azından bir 50 yıl toprak altında kalmış olması gerekirmiş. Yoksa tütün tadı arama pipoda. Şu an ölü köklerden konuşmak isterdi yine Andre. Ama patron heyecandan kekeleyerek soruyor. Savaş olacak mı acaba dersiniz? Ve yavaş yavaş atölyesine döndü Andre. Hızla içeri daldı Pierre. Bütün olup biteni anlatmak için yanıp tutuşuyordu. O akşam fabrikada toplantı olmuştu ve işçiler tetikteydiler. Pierre nedenli yaşlanırsa yaşlansın o güneylilere özgü taşkınlığını yitirmiyordu. Olaylar karşısında daima altüst oluyordu. Cümlelerini tamamlayamaz hale giriyor, durmaksızın radyoyu açıp kapıyor ve haykırıyordu. Her şeyin bir sınırı vardır. Şimdi gerileyemezler artık. Yer kalmadı çünkü. Uçuruma yuvarlanıyorlar. Bunu bile bile direnmeye yanaşmıyorlar. Okudun mu bir yardım makalesini? Utanmıyor. Ama işçi sınıfı... Andre sözünü kesti onun. Ne kadar hayalperestsin yahu. Ben yine her zamanki gibi hiçbir şey anlamıyorum bütün bu işten. Sen şimdi savaş olsun istiyorsun, öyle mi? Rezil bir iş değil midir oysa savaş? Güzel yakışıklı subaylar, bayraklar, duman bulutları şeklinde arıza endam eder ama Versailles Müzesi'nde gerçekte pislik, sefalet. Yaşamak imkanı kalmadı demek. Senin için mesele yok. Senin ilkin, işaret parmağını kıvırdı. Agnes'in var. İkinci olarak bir oğlun. Üçüncü olarak da bir idealin. Ama benim için her şey boş, bomboş. Sanat var ya. Sanat mı? Boş bir kelime Pierre. İklim değişti. Bak dün babamdan bir mektup aldım. Savaş olup olmayacağını soruyor bana. Elma ağaçları için bilmek istiyor. Nitekim ben de bilmek istiyorum kendi tuvallerim için. Ama kime başvuracağım ben? Mesela bugün halledilse bile bir iki yıl sonra yeniden karşımıza çıkacak. Ve sen tutmuş sanat var ya diyorsun. Her şeyin olduğu gibi kalması gerekiyor. Zaman ister bu iş. Çok zaman ister. Biraz önce bir pipo gördüm. Bir harika. Tüm damarları yukarı kısmında. Neden yapılırmış biliyor musun? 100 yıl boyunca toprak altında kalmış bir ölü funda kökünden. Düşünebiliyor musun ne demektir bu? Ama bugünkü devir grevler ve gösteriler devri. Kudurmuş gibi haykıran bir Hitler var bugün. Südetler var. Gel de bu şartlar altında klasik resimler yap bakalım. Rezalet diyorum ya sana. Rezalet. Bu sefer Pierre değil, Andre atıldı radyoya doğru ama Pierre durdurdu onu. Daha erken. Haberlere 20 dakika kadar var. Chamberlain'in yolculuğu hakkında Roma veya Washington'da yapılan yorumların onu tamamıyla ilgisiz bıraktığını, radyodan başka bir şey beklediğini itiraf edemezdi Andre. Acı ve kararsızlıkla dolu 2 yıldan beri bu tutkuyu içinde taşımaktaydı. Jeanette'i dinliyordu her akşam ve hiç görmemişti onu. Ne halde olduğunu bile bilmiyordu. Hep aynı Jeanette vardı hayalinde, değişmemişti. Ve bu gittikçe biraz daha çıldıran dünyada değişmemiş olarak kalan tek şeydi Jeanette. Kaçırırız diye korkuyorum. Haberlerden önce reklamlar var ama uzun sürmüyor. Ama radyo sustu durdu o akşam. Jeanette yoktu. Ve Andre kötüye yordu bunu. Anlaşamadılar dedi Pierre'e. Bense Daladya'nın geriye çark etmesinden korkuyorum. Kaygıları farklıydı. Korkuları da öyle. Her zamanki program yerine Jeanette'in derin sesi yerine metronomun kuru ve insafsız vuruşları geliyordu radyodan. Baş ağrısı için birebir. Sonra birden ilgisiz bir ses yükseldi. A ve B yedek birlikleri. İçi rahatlayıvermişti Andre'nin. Büyük bir yük kalkmıştı sanki üzerinden. Şimdi başkaları düşüneceklerdi onun yerine. Oldu işte. Savaş başlıyor. Pierre'in muhakemelerini, delillerini, kendi kendisiyle çekişmelerini ve itiraflarını dinlemiyordu bile. Ve hiçbir şey değişmemişti şu çok iyi tanıdığı sokakta. Karşıki küçük balkonda gene o çiçek saksısı vardı. Işıklı gökyüzünde gene o soluk ve bitkin ay. Bütün şu son devrenin kendisi için acılı bir moladan başka bir şey olmadığını anlıyordu Andre. Kırmızı bayrakların sallandığı Haziran günlerinden, atlı karıncanın dönüp durduğu o geceden tut da metronomun vuruşlarına, pencereden işitilen tepinmelere, seferberliğe kadar her şey. Hiçbir şey bilmemek artık, hiçbir şey anmamak, hiçbir şey düşünmemek. Yüreği burkulur gibi oldu bir an. Ya Janet? Ama bu hüzün bile gücü kalmamış bir hüzündü. Devriliyor, dönüyor, kayboluyordu her şey. Pierre'le o da çıktı. Bir kadın ağlıyordu bir araba kapısının yanında. Ellerinde küçük valizleri, yedekler geçiyordu. Marsilya'yı söylüyorlardı hep bir ağızdan. Sonra da Enternasyonali. Ve muhakeme etmeye devam ediyordu Pierre. Mavi ışıklar, ılık yaz gecesi. Tam bir aşıklar cenneti diye düşündü André ansızın ve o bayram gecesi Kantreskarp meydanını görür gibi oldu yeniden. Işıklar, hep ışıklar. Korkarım geç kaldım. Metroya bineceğim. Hoşça kal André. Ama gitmiyordu Pierre. Hoşça kal sözü her ikisini de şaşırtmıştı. Pierre'e baktı André. Dodo'nun babası olan mühendis, Desire'den, sosyalistlerden, savaştan konuşan militan yoktu artık önünde. O dalgın ve haşarı okul arkadaşı vardı. 12 yaşındayken kendisine birlikte Grönland'a gitmeyi teklif etmiş olan arkadaşı. Grönland'a gitmek isterdin hep, hatırlar mısın dedi ona. Balina avlamak için. Ne matrak değil mi? Seni de alacaklar şimdi askere ve sinekler gibi öldürüleceğiz. İzimiz bile kalmayacak. Verdun'da olduğu gibi. Ama bu sefer üstelik ölüm gökten gelecek. Boş ver gitsin. Bekle iş bitti ya, ona bakalım. Yaşanır halden çıkmıştı zaten hayat. Şimdi hiç olmazsa düğüm çözülüyor. Bir mısra hatırlıyorum. Aldatılmış olarak öleceğim üstelik. Ama en gülüncü de ne biliyor musun? Bundan epeyce önce bizim kahvede bir Alman gelip oturmuştu masama. Klasik Alman tipi. Tıraşlı ense, mavi gözler. Bir göçmen olduğunu sanmıştım ama değilmiş. Tam bir Alman sözün kısası. Balıklarla uğraşıyordu. Benim peyzajlarımı sevdiğini söyledi. Biraz fazla içmişti. Savaşın bir gün gelip kaçınılmaz biçimde patlayacağını ve Almanların Paris'i yeryüzünden sileceğini iddia ediyordu. Zavallı adam. Herhalde onu da askere almışlardır şimdi, ona gülüyorum. Ve bir gün belki karşılaşırız da, rezalete bak. Ama her şeye rağmen mutluyum Pierre. Bir sayfa çevrildi işte. Savaşmış. Canı sağ olsun savaşın. Vedalaştılar. Bölüm 12. Britol güçlükle ayakta durabiliyordu. Günlerce uyumamaktan gözleri kızarmıştı. Ama çelikten bir yapısı vardı, bir de her ne pahasına olursa olsun bir uzlaşmaya varmak iradesi. Almanya ile anlaşabilirdi. Moskova paktını bozmakta önemli olan. Oysa zaman hızlanmıştı birdenbire. Hitler daha fazla beklemek istemiyordu. Çaresiz kalmıştı Avrupa, barış meleğinin uçak yolculukları da faydasızdı artık. Fransa'da halk cephesinin son mohikanları Almanlara karşı derhal harekete geçilmesini talep etmekteydiler. Bütöl durup dinlenmeksizin makaleler ve risaleler yazıyor, diplomatlarla konuşuyor, Haçlılara direktifler veriyor ve bir yandan da General Picard vasıtasıyla genelkurmayı idare ediyordu. Geceleyin Paris karanlığa gömüldüğünde Britol'ün ajanları köşe başlarını tutuyor ve bazen imalı, bazen de kışkırtıcı bir tonla konuşmaya başlıyorlardı. Çekoslovaklar kendi başlarının çaresine baksın. Hem kimlerin savaş istediğini bilmiyor muyuz sanki? Yahudi zenginleri istiyor savaşı. Mandel istiyor savaşı. Mandel'in aslı ise biliyorsunuz Rothschild'tır. Beleş'e satılmışlardan biri. Yahudilerin servetini savunmak için mi ölecek yani bizim çocuklarımız? 100.000 uçağı var Almanların. İlk günü yerle yeksan ederler Paris'i. Doğu garında sürekli bir hareketlilik göze çarpıyordu. Yedeklerle dolu trenler kalkıyordu durmadan. Gidenlerden bazıları yumruklarını havaya kaldırıp şarkılar söyler ve hiçbirimizin önlerinde diz çökmeyeceğini göstermek gerekir Almanlara derken, bazıları da asık suratla, sırası mıydı şimdi, sonra bizimle ne ilgisi var bütün bu işin diye mırıldanıyordu. Ağlayan kadınlar vardı. Faşistlerin işi işti aslında. Seferberlik diyorlardı. Kanun dışı bir şekilde ilan edilmiştir. Anlaşmayı ilk bozan Çeklerin kendisi olduğuna göre bize de ne haliniz varsa görün demek düşer. İspanya Savaşı'nın başlangıcında olduğu gibi Paris gene iki düşman kampa bölünüvermişti. Şampanya'da barışçılık modaydı. Savaşın korkunçluğu dillerde dolaşıyor, insanlıktan ve hatta kardeşlikten söz açılıyordu. İnsanlar şaşkınlık verici bir kolaylıkla sadece biraz önce ağızlarından çıkan sözleri değil, ama tüm geçmişlerini, kendi çevrelerinin geleneklerini, kendi kaslarının efsanelerini de unutuyorlardı. Yalancı kahramanlara karşı beslenen kin, faşistler işçilere bu adı takmışlardı, her şeye hakimdi. Bir insan hayatının gözlerinde bir sinek kadar bile önem taşımadığı sömürge subayları, şimdi böyle bir kan dökülmesini, hiçbir şeyin mazur gösteremeyeceğini haykırmaktaydılar, yemin billah. Daha dün Mareşal Foch'un adını ağzından eksik etmeyen ve böbürlenerek yenilmez Fransa'yı öven akademisyenler, şimdi aynı ciddiyetle savaşa girmenin imkansızlığını ispatlamaktaydılar. Almanlar üflesi yıkılacaktı onlara göre Majino hattı. Ve Brutel, ilk Fransız birliğinin Metz şehrine girişini hayatının en güzel anısı diye anlatan Lorraine'li Brutel, şimdi Batı medeniyetimizi Bolşevikler karşısında savunmak söz konusu olduğu vakit sınır meseleleri ikinci planda kalır diyordu. Zengin mahalleleri hızla boşalmaktaydı. Gazete haberleriyle telaşa kapılan yazlıkçılar Ilıca şehirlerini bırakarak derhal başkente dönmüşlerdi. Ama seferberlik ilan edilir edilmez şehir karanlığa gömülünce burjuvalar Paris'ten kaçmaya başlamışlardı. Ailelerini uzağa gönderiyorlardı. Plajlarla dağ evleri bu alışılmamış mevsimde yeniden canlanıyordu. Yapraklar dökülmeye ve Manş denizinde sonbahar fırtınaları patlamaya başlamıştı bile. Ve zoraki yazlıkçılar hırsla artık bu pis çekleri yola getirmenin zamanı geldi canım diye söylenerek buz kesmekteydiler. Südetlerden söz eden yoktu nedense. Ama halk mahallelerinde başka bir ağız konuşuluyordu. Gerçi orada da savaş hiç kimsenin içini açmıyordu ama insanlar sessizce yurtlarını savunmaya gidiyorlardı yine de. Herkes biliyordu ki memleket bir oldu bitti karşısında bırakılmıştır. Ve hiç kimse de böyle yaşamaya devam etmek niyetinde değildi. Saldırgan kelimesi artık soyut anlamlı bir kelime olmaktan çıkmış ve elle dokunulur bir hale gelmişti. Yedekler çoğu zaman enternasyonel söylenerek uğurlanıyordu şimdi. Ve geleceğe umutla bakıyordu insanlar. Faşist müstevlilerle ve onların Fransa'daki dostlarıyla, Brutel ve Dorion'un adamlarıyla savaşacaklardı. Bazen 1936 Haziran'ın ruhu yeniden canlanır gibi oluyordu. Blancourt'ta Chamberlain'i övmeye yeltenen Aubrey bir güzel dayak yemişti. Ve polisler adam alıp götürürken küçük bir çocuk savaş başladı diye haykırmıştı sevinçle. Savaş olmayacaktır diyordu Brutel. Olmamalıdır. Çekoslovakların Moskova ile anlaşmaları var. Bir başka deyişle bugün bize teklif edilen şey komünizm uğruna savaşmamızdır. Uzlaşmaya varmak gerekiyor. İşlere gerçekçi bir gözle bakalım şimdi. Biz Bolşevizm tarafından kemirilmekteyiz. İspanya'da milli savaş devam ediyor. İngiltere ise adasında, yani salgının etkisi dışındadır. Bu durumda rahatça blöf yapabilir ve liberal fikirlerle oynayabilir İngilizler. Söyleyin, kim savunabilir Avrupa'yı bugün komünizme karşı etkili bir şekilde? Hitler. Yalnız o. Görüyorsunuz ki bugün müttefiklerimiz düşmanımız, düşmanlarımız da müttefikimiz haline gelmiş durumdadır. Fikirlerini Dükamp'ın yanında ilk defa olarak bütün açıklığıyla dile getirmeye cesaret ediyordu Brutel. Bir polemikle veya yurtseverlik üzerine uzun bir konuşmayla karşılaşacağını hesaplamıştı. Ama o sırada Dükamp'ın nasıl bir ruh durumu içinde olduğunu bilmiyordu. Karartmanın ilan edildiği günden beri görmemişti çünkü onu. Rastlaşmaktan da sakınmıştı. Oysa şimdi Dükamp kendi kendisini tanıyamaz bir haldeydi. Hiç de aptal olmayan, sadece ağır ve inatçı bir kafaya sahip olan bu adam bir rüyadan uyanır gibiydi şimdi.